Ayrım 17, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 199, 12. Bölüm, 20 Haziran. Raquel Grites her zamanki gibi temizlikten memnun değildi. Şu temizlikçinin kulağını çekmeliydi. Yine ortalığı kendi silip süpürmek zorunda kalmıştı. Çiçekleri suladı, kitaplığı düzenledi, bardak ve fincanları yerli yerine koydu. Kendini kötü hissetmesinin, saçlarının tutam tutam dökülmesinin önemi yoktu. Dişlerini sıkıp dayandı, yapacak çok iş vardı. Holger Palmgren'den aldığı belgeleri bir kez daha okudu. Holger'e hangi bilgilerin telefon açtırdığını anlamak zor değildi. Aslında bu notlarda o kadar çok endişelenecek bir şey yoktu. Her şeyden önce Teleborian dostluk göstermiş, Raquel'den yalnızca harf kısaltmalarıyla bahsetmişti. Faaliyetin ne olduğu anlatılmıyordu, diğer çocukların adları da geçmiyordu. Bu açıdan da rahatsız edici bir şey yoktu. Rahatsız edici olan Holger Palmgren'in bunu şimdi yıllar sonra okumasıydı. Yalnızca bir tesadüf olabilirdi tabii. Martin Steinberg böyle düşünüyordu. Belki bu belgeler yıllardır Holger Palmgren'in elindeydi. Birden aklına esip karıştırmaya başlamış ve öyle özel bir şey düşünmeden bir takım bilgileri merak etmişti. Eğer durum buysa Raquel'in yaptığı operasyon çok yanlış bir adımdı. Ama Raquel Grites tesadüfe inanmazdı. Özellikle bir sürü felakete yol açabilecek böylesi hassas bir durum söz konusuyken. Üstelik Holger Palmgren kısa bir zaman önce Flotberga Kadın Hapishanesi'nde Lisbeth Salander'i ziyaret etmişti. Raquel Lisbeth'i bir kez daha hafife alamazdı, hem de belgelerde Hilda von Canterborg'un ismi geçerken. Hilda Lisbeth'i ona ulaştıracak tek bağdı. Hilda'nın Agneta Salander'le kurduğu talihsiz arkadaşlıktan dolayı ağzından bir şeyler kaçırdığına kesinlikle emindi. Her şey olabilirdi. Bu belgelerin çoğaltılmış ve başka ellerde dolaşıyor olması hiç de imkansız değildi. Şimdi en önemli soru Palmgren'in bunu nasıl elde ettiğiydi. Teleborian soruşturması sırasında mı yoksa daha sonra mı eline geçmişti? Öyleyse kimden almıştı? Raquel San Stefan çocuk psikiyatrisindeki hassas belgelerin tamamını temizlediğinden emindi. Ama belki düşüncelere daldı ve birden aklına bir fikir geldi. Johannes Kaldin, bölümün şefi. Bu adam ayaklarındaki dikendi. Ölmeden önce bu belgeleri birine vermiş olabilir miydi ya da onun çevresinden birileri? Raquel kendi kendine küfretti. Elbette o kaltak dedi. Mutfağa gitti, bir bardak limonatayla iki ağrı kesici aldı. Sonra Martin Steinberg'i aradı. O ödlekle bir şey yapsın istiyordu. Hemen Maybrit Tourette'i aramasını söyledi. Raquel bilerek Tourette diyordu. Hemen şimdi, şimdi. Cevizli domatesli roka salatası yaptı, banyoyu temizledi. Saat akşamın 5:30'uydu. Balkon kapısı açık olmasına rağmen içerisi çok sıcaktı. Üzerindeki boğazlı şeyi çıkarıp keten bir gömlek giymek istiyordu. İsteğine karşı koydu. Tekrar Hilda'yı düşünmeye başladı. Ondan iğreniyordu, alkolik bir fahişeydi. Raquel bir zamanlar onu kıskanırdı. Hilda'da şeytan tüyü vardı, erkekleri kendine çekerdi. Hatta kadın ve çocukları da. Raquel o eski güzel günleri de düşündü. Büyük umutlar besledikleri günleri. Aslında projeleri pek orijinal değildi. New York'ta bir kaynaktan etkilenmişlerdi. Ama Martin'le birlikte uzun süre yürüttükleri bir projeydi. Bazen sonuçlara şaşırıp bazen hayal kırıklığına uğrasalar da Raquel maliyetin yüksek olmadığını düşünüyordu. Bazı çocukların diğerlerinden daha kötü durumda olduğu doğruydu. Ama yapacak bir şey yoktu. Hayatın piyangosu böyleydi. Proje 9 temelde soylu önemli bir projeydi. O böyle görüyordu. Nasıl daha güçlü ve daha uyumlu bireylerin yaratılacağını bütün dünyaya göstereceklerdi. O aşağılık LM ile DB bütün projeyi tehlikeye soktuklarında aşırı önleme başvurmak zorunda kalmasının nedeni buydu. Kuralların çiğnenmesi onu fazla rahatsız etmiyordu. Bazen buna şaşırıyordu. Raquel Grites her şeye rağmen kendini bilirdi. Pişmanlık yeteneğinden yoksun olduğunun farkındaydı. Ama sonuçlardan endişeleniyordu. Kalbergswagen'den uzaktan çığlık ve kahkaha sesleri geliyordu. Bütün daire deterjan ve hastane ispirtosu kokuyordu. Grice bir kez daha kol saatine baktı, yazı masasından kalktı. Başka bir doktor çantası çıkardı. Siyah, daha modern bir çantaydı. Yeni, daha makul bir peruk, yeni bir güneş gözlüğü, birkaç şırınga, ampul, bir de açık mavi renkli bir şişe koydu çantaya. Gardıroptan gümüş saplı bir baston, holdeki şapkalıktan da gri bir şapka aldı, dışarı çıktı. Benjamin'in gelip onu almasını bekledi. Skanstuhl'a gidecekti. Hilda von Canterbury kendisine bir kadeh beyaz şarap doldurdu. Acele etmeden içiyordu. Alkolik olduğu kesindi. Ama sanıldığı kadar çok içmiyordu. Yalnızca biraz abartmıştı. Tıpkı diğer birçok şeyi abarttığı gibi. Hilda von Canterbury ne bazılarının yakıştırdığı gibi çaptan düşmüş asil bir kadın, ne de durmadan kafa çeken bir sürtüktü. Leonard Bark adıyla hala psikoloji konusunda makaleler yazıyordu. Babası Wilmer Carlson sahtekar bir müteahhitti. Sundsvall'da nitelikli dolandırıcılık suçundan hapse mahkum olmuştu. Hapishaneden çıktıktan sonra 1787'de bir düelloda hayatını kaybeden ve kendisiyle birlikte soyu tükenen Johann Friedrich Canterbury adında genç bir kraliyet muhafızı çekmişti ilgisini. Bir sürü dalavere ve düzenlemeden sonra İsveç soylular evinin çok katı kurallarına rağmen soyadını Canterbury yapamasa da Canterborg olarak değiştirmişti. Bu isme kendi marifetiyle de bir de fon eklemiş ve zamanla resmi kayıtlara geçmeyi başarmıştı. Hilda'ya göre çok uyduruk, çok aptalca bir isimdi. Babası kendilerini terk ettikten sonra Timrå'nun merkezinde iki odalı bir daireye taşınmışlar ve Hilda bu isme iyice sinir olmaya başlamıştı. Canterbury soyadı bu çevreye, kendisi soylular evine ne kadar uygunsa o kadar uygundu. Belki de kişiliğinin bir kısmı bu ada karşı şekillenmişti. Daha onlu yaşlarında uyuşturucu deneyip çetelere takılmıştı. Ama yine de serserinin teki olmamıştı, okulda başarılıydı. Liseden sonra Stockholm Üniversitesi'nde psikoloji bölümüne devam etmişti. Kendini daha çok eğlenceye verse de hocalarının dikkatini çekmişti. Güzel, zeki ve ileri fikirliydi. Ahlaki değerlere de önem verirdi. Yalnız onun ahlaki değerleri o zamanın kızlarından beklendiği türden şeyler değildi. İffet taslamazdı. Ne dilsiz ne de çenebazdı. Haksızlıklardan nefret ederdi, güvene asla ihanet etmezdi. Doktora tezini savunduktan kısa bir süre sonra Vasaslan'da küçük bir restoranda Martin Steinberg adında bir sosyologla tesadüf eseri karşılaşmıştı. Bütün doktora öğrencileri gibi Martin'i o da tanıyordu. Martin uzun boylu, bıyıkları çok bakımlı, bir parça David Niven'ı andıran bir adamdı. Gertrude adında kendisinden 14 yaş büyük, bodur bir kadınla evliydi. Martin'in gösterişli kişiliğiyle karşılaştırıldığında silik bir kişiliği vardı. Martin'in başka kadınlarla ilişkisi olduğu söylenilirdi. Özgeçmişinde yazılanlardan çok daha yükseklerde ve çok daha kudretli olduğu rivayet edilirdi. Aslında özgeçmişi de öyle mütevazı bir şey değildi. Stockholm Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi Dekanı ve Devlet Soruşturma Grubu'nun şefiydi. Hilda adamı çok dogmatik ve kalın kafalı bulmasına rağmen ondan çok etkilenmişti. Yalnızca dış görünüşü ve etrafındaki haleden değil, Martin'i çözülmesi gereken bir sır gibi görüyordu. Martin'in karşısında oturan kadının karısı olmadığını anladı. Kadının saçları açık kahverengiye boyanmıştı. Gözleri güzel, bakışları kararlı, uzun ince parmaklı elleri zarifti. Hilda bir aşk buluşması olduğundan emin değildi. Yalnız Martin onu görünce açıkça rahatsız olmuştu. Aslında sahnede bir tuhaflık yoktu. Ama Hilda, Martin Steinberg'in yaşadığını hayal ettiği gizli hayatının bir parçasına şahit olduğu hissine kapıldı. Aceleyle dışarı sıvıştı. Martin Steinberg o günden sonra Hilda'ya bir çeşit merakla bakmaya başladı ve bir akşam metro istasyonunun hemen yanındaki ormanda yürüyüşe çıkmayı teklif etti. Gökyüzü kapalıydı. Martin uzun süre sustu. Sanki çok gizli, çok önemli bir şey söyleyecekti. Ama Hilda'yı çok şaşırtan bir soruyla bozdu sessizliği. Hiç düşündün mü Hilda? Niçin olduğun gibisin? Hilda nazik bir ifadeyle cevapladı. Evet Martin, düşündüm.
Bu yalnızca senin, benim geçmişimizle ilgili değil, geleceğimizle de ilgili çok önemli bir soru, dedi Martin.
Böyle başladı. Hilda proje 9'a çekildi. Uzun süre masum bir proje gibi geldi Hilda'ya. Koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmiş değişik sosyal gruplardan çocukların küçüklüklerinden beri izlenip bir takım test ve değerlendirmelere tabi tutulmalarında bir tuhaflık görmüyordu. Çocukların bazıları çok yetenekli, bazıları değildi. Hiçbir sonuç kamuoyuna açıklanmıyordu. Hilda bunda da bir kötücüllük, bir art niyet göremiyordu. Aksine şefkat ve çocukların özel hayatlarına saygıyla ilgili bir şey diye yorumluyordu. Bazı alanlarda çığır açısı denilemese de yeni sonuçlara ulaşılmıştı. Zamanla aklını bir takım sorular kurcalamaya başlamıştı. Çocuklar nasıl seçiliyordu, niçin bu kadar değişik çevreleri boyluyorlardı? Yavaş yavaş resmin bütününü görmeye başlamıştı ama artık kapılar çoktan kapanmıştı. Aslında projenin hala kabul edilebilir olduğunu düşünüyordu. Yalnızca bütünü değil, tek tek olayları da bağışlayıcı bir bakış açısıyla görmek mümkündü. Sonra yeni bir sonbahar geldi. Carl Sager bir geyik avı sırasında öldü. İşte o zaman korkuya kapıldı Hilda. Bu işten sıyrılmaya karar verdi. Martin ile Raquel durumu anında sezdi. İyi şeyler yapması için imkanlar verdiler. Bir süre daha projede kaldı. Bir kız çocuğunu kurtaracaktı. Linda Gautan da ikiziyle birlikte kelimenin tam anlamıyla bir cehennemde yaşıyordu. Resmi makamlar hiçbir şey yapmıyordu. Hilda bir çözüm bulacaktı, bir bakıcı aile. Ama hiçbir şey anlatıldığı kadar kolay değildi. Kızla ve annesiyle yakınlaşmıştı, onlara arka çıktı. Bu yalnızca kariyerine değil, neredeyse hayatına da mal oluyordu. Bazen pişman oluyordu ama genel olarak yaptığından gurur duyuyor, kayıtta yaptığı en güzel işin bu olduğunu düşünüyordu. Hilda şimdi akşam çökerken Chardonnay şarabını içerek pencereden dışarı bakıyordu. İnsanlar akşam gezintisine çıkmıştı, mutlu görünüyorlardı. Bir kitap alıp dışarı çıksa bir kafenin bahçesinde oturup okusa mıydı? Düşüncesi yarım kaldı. Sokağın alt tarafında duran siyah bir Renault'dan birinin çıktığını gördü. Raquel Grice'tı bu. Bunda bir tuhaflık yoktu. Raquel arada bir ziyaretine gelir, gönül okşayıcı sözler ederdi. Yalnız son günlerde kötü bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Raquel telefonda gergin ve huzursuzdu. Eskiden olduğu gibi aba altından sopa gösteriyordu. Şimdi kılık değiştirmişti ama o olduğu kesindi. Benjamin de yanındaydı. Benjamin Force Raquel'in uşağı gibiydi. Raquel onu yalnızca her işine koşturmakla kalmaz, kas gücü ya da zorlama gerektiren işlerde de ona başvururdu. Hilda korkuya kapıldı, hızla karar verdi. Cüzdanını, paltosunu ve masada duran cep telefonunu aldı, dışarı çıktı, kapıyı kilitledi. Çok yavaştı. Antreden ayak sesleri duydu, paniğe kapıldı. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladı. Doğrudan kucaklarına düşebilirdi. Şansına asansörü bekliyorlardı. Hilda arka bahçeye çıkabildi. Ana kapıdan kaçınabileceği tek yer orasıydı. Bahçenin etrafı sarı bir duvarla çevriliydi. Bahçe masasını duvara yaklaştırırsa üzerinden aşabilirdi. Masayı çekerken ayakları taş zeminde gıcırdadı. Hilda beceriksiz bir çocuk gibi duvarın üzerine tırmandı, kopuşu bahçeye atladı. Bohus Gautan'a çıktı, göle doğru yürüdü. Duvardan bahçeye atladığında sol ayağını burkmuştu. Biraz da sarhoştu ama hızlı yürüyordu. Orsa Weekend'deki açık spor alanına geldiğinde cep telefonunu çıkarıp kontrol etti. Biri defalarca aramıştı. Bırakılan mesajları dinlediğinde donup kaldı. Çok kötü bir şeyler olduğuna ikna oldu. Mikael Blomqvist ona ulaşmaya çalışıyordu. Her ne kadar rahatsız ettiği için kibarca özür dilese de sesinde gergin bir ton vardı. İkinci mesajında Holger Palmgren'in öldüğünü bildiriyor, mutlaka konuşmamız gerek diyordu. Holger Palmgren diye mırıldandı Hilde. Holger Palmgren, bu ismi nereden hatırlıyordu? Telefondan araştırdı ve hemen anladı. Holger Palmgren, Lisbeth Salander'in vasisiydi. Şiddetli bir patlamanın eşiğindeydiler.
Basın bilgi peşine düştüyse en zayıf halka kendisiydi. Hızını arttırdı. Ağaçlara, suya, dışarı çıkmış gezinen ya da çimenlere yayılmış piknik yapan insanlara baktı. Açık spor alanının hemen sonundaki küçük yelkenli limanının yanında onlu yaşlarında üç genç yere oturmuş bira içiyordu. Bakışlarında asilik, aldırmazlık vardı. Hilda durdu, telefonunu bir kez daha gözden geçirdi. Teknik yeteneği zayıftı ama cep telefonu aracılığıyla izleneceğini biliyordu. Aceleyle kız kardeşini aradı. Arar aramaz da pişman oldu. Kız kardeşini aradı, her seferde geriye bir suçluluk duygusu, şikayete bulaşmış acı bir tat kalırdı. Bira içen gençlerin yanına gitti, dağınık saçlı, yıpranmış, kot ceketli olan da karar kılıp telefonunu uzattı. ''Al'' dedi, ''iPhone, yepyeni, senin olsun. Sim kartını değiştirip kullanırsın ya da her ne yaparsan işte.''
''Ne? Niçin bana veriyorsun ki?''
''Çünkü iyi bir çocuğa benziyorsun, haydi başarılar, sakın uyuşturucu alma.'' dedi, hızlı adımlarla yürümeye başladı. 30 dakika sonra Horstul metrosunun yanındaki bankamatikten 3000 kron çekti, ter içinde kalmıştı. Metroya inip şehir merkezine giden trene bindi. Nyköping'e gidecek, bir süre şehrin biraz dışındaki bir otelde kalacaktı. Çok eskiden üniversitedeki meslektaşları onu orospulukla suçladıklarında Stockholm'den kaçıp bu otele sığınmıştı. Mikael Blomqvist apartman kapısında yaşlı bir kadınla karşılaştı. Başında şapka, elinde baston vardı. Kadının arkasında kendi yaşlarında güçlü bir adam vardı. En az 2 metre boyundaydı. Mavi gözlü, yuvarlak yüzlü, kaslı biriydi. Mikael aldırmadı. Kapı açılıp içeri girebildiği için sevindi. Koşarak Hilda von Canterburg'un dairesine çıktı, zile bastı, evde kimse yoktu. Dışarı çıktı, Clarion Otel'e doğru yürüdü. Hilda'yı bir kez daha aradı, havalı bir genç açtı telefonu, belki oğluydu.
''Merhabalar.''
''Merhaba'' dedi Mikael, ''Hilda orada mı?''
''Artık Hilda diye bir bok yok, bu telefon benim.''
''Nasıl yani?''
''Sarhoş, deli bir cadı verdi bana.''
''Ne zaman?''
''Biraz önce.''
''Nasıl biriydi?''
''Stresli, çılgın biri.''
''Sen neredesin?''
''Siktir git.'' dedi çocuk. Telefonu kapattı.
Mikael küfretti, yapacak daha iyi bir şey bulamadığından Clarion Otel'in barına girdi. Guinness ısmarladı. Düşünmeye ihtiyacı vardı. Ring Wagon'e bakan pencerenin yanındaki bir koltuğa oturdu. Arkasındaki resepsiyonda yaşlı, saçları dökülmüş bir adam öfkeyle otel hesabına itiraz ediyordu. Oturduğu yerden biraz ileride iki kız oturmuş fısıldaşıyordu. Mikael'in düşünceleri birbirini kovalıyordu. Lisbeth'i düşündü. İsim listelerinden bahsetmişti. Leo Mannheimer'dan. Leo'nun psikoloğu Carl Sager 25 yıl kadar önce şüpheli bir şekilde kaza kurşunuyla ölmüştü. Holger Palmgren öldürüldükten ve holde bulunan kağıtlardan sonra olayın köklerini çok gerilerde aramak abartı olmazdı.
Hilda von ile konuş.
Bu Hilda, Hilda von Canterburg'dan başkası olabilir miydi?
Mümkündü ama çok zayıf bir ihtimaldi.
Hem aradığı Hilda daha biraz önce paniğe kapılıp telefonunu genç bir çocuğa vermişti. Mikael içkisini yudumlarken sağda bar tezgahının yanında oturan kızlara baktı. Onun hakkında fısıldaşır gibiydiler. Telefonunu çıkardı, Hilda von Canterburg'u araştırmaya başladı. Önce Google'ın arama motorunda, sonra da internetten ulaşabileceği her yerde. Belki satır aralarında bir şeyler bulabilirdi, hiç belli olmazdı. Bazen sıradan bir söyleşide ya da başka bir şeyde bir ipucu bulunurdu. Hiçbir şey bulamadı. Hilda von Canterburg üretken biriydi. Stockholm Üniversitesi'ndeki işini kaybetmeden önce bir sürü bilimsel makale yazmıştı. Sonra sessizliğe gömülmüştü. Mikael eski makalelerde önemli bir ipucu bulamadı. Ne gizli saklı gölgede kalmış bir şeye, ne evlatlık verilmiş hiperakuziden muzdarip çocuklara, ne de solakken sağlak olanlarla ilgili bir şeylere rastladı. Ama zekanın genetik katılımla ilgili bir şey olduğunu ispatlamaya çalışan, örtük ırkçılığa karşı son derece sağlam argümanlarla parlak cevaplar vermişti. Journal of Applied Psychology'de Flynn etkisi denilen şey, zekanın her bir nesille daha da artması durumu üzerine kısa makaleler yazmıştı.
insanın ölçülebilir yeteneklerinin 1930'lu yıllardan sonra arttığını anlatıyordu. Nedeni beynimizin kesintisiz olarak stimüle olmasıydı. Yani Mikael bir ipucu bulamadı, sokağa bakmaya başladı. Bir Guinness daha ısmarladı. Belki birilerini aramalıydı. Makalelerde adı geçen diğer yazar ve meslektaşlarının adlarına baktı. Sonra von Canterbourg ismini bir kez daha yazdı. Bu adda yaşayan bir kişiye daha ulaştı. 6 yaş daha küçük bir kadındı. Adı Charlotte'daydı. Birkaç sokak ötede, Rensdiernast'da oturuyordu. Kuafördü. Göttingen'de kendi dükkanı vardı. Mikael Hilda ile Charlotte'nin resimlerini karşılaştırdı. Çok benziyorlardı. Büyük ihtimal kardeştiler. Fazla düşünmeden Charlotte'nin numarasını aradı. Lotta diye açtı biri. Adım Mikael Blomqvist, Millennium dergisinde gazeteciyim dedi ve hemen kadının endişelendiğini hissetti. Bunda bir tuhaflık yoktu. İnsanları aradığımda korkmayacakları türden şeyler yazmalıyım diye şaka yapardı sık sık ama bu defa daha fazlasını hissetti. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama Hilda von Canterbourg'a ulaşmam gerek dedi. Ne oldu ona? Ona bir şey mi oldu? Değil, ne oldu ona? En son ne zaman konuştunuz dedi Mikael. Bir saat önce. Nereden aradı? Niçin aradığını sorabilir miyim yani? Kadın tereddüt etti. Yani ne? Onu bugünlerde her gün bir gazeteci aramıyor da. Kadın ağır soluk alıyordu. Seni endişelendirmek gibi bir niyetim yok dedi Mikael. Endişeli, korkmuş gibiydi. Neler oluyor? Doğrusu bilmiyorum dedi Mikael ama Holger Palmgren adında yaşlı iyi bir adam öldürüldü. Can çekişirken yanındaydım. Son sözleri Hilda ile konuş oldu. Sanırım Hilda önemli bir sır biliyor. Ne olabilir ki? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Ona yardım edebilirim. Birbirimize yardım edebiliriz. Emin misin? Mikael şaşırtıcı ölçüde dürüst cevap verdi. Benim mesleğimde söz vermek o kadar kolay değil. Gerçek, eğer ulaşabilirsem, iyiliklerini istediğim insanlara da zarar verebilir. Ama çoğumuz bize eziyet eden bir sırrı açıkladığımızda kendimizi daha iyi hissederiz. Hali çok kötüydü dedi Lotta. Anlıyorum. Aslına bakılırsa son 20 yıldır aynı durumda ama şimdi her zamankinden daha kötüydü. Neden? Benim hiçbir fikrim yok. Mikael kadının sesindeki tereddütü ve acıyı hissetti. Biraz gelsem konuşabilir miyiz? Sanırım yakında oturuyorsun. Lotta von Canterbourg daha çok huzursuz oldu. Ama Mikael kadının pes edeceğinden, onu davet edeceğinden emindi. Bu nedenle kadın kesin kararlı bir sesle hayır deyince şaşırdı. Bu işe bulaşmak istemiyorum dedi Lotta von Canterbourg. Neye bulaşmak? Yani... Kadın sustu, Mikael derin solumalar duydu. Kadının durumu tarttığını anladı. Meslek hayatında böylesi durumlarla çok karşılaşmıştı. İnsanlar konuşmak ile konuşmamak sınırında dururlardı. Bütün dikkatlerini toplayarak sonuçları hesaplarlardı. Çoğu kez konuşmaya karar verirlerdi ama bir garantisi yoktu. Mikael çok hevesli görünmemeye çalıştı. ''Söylemek istediğin bir şey var mı?'' Hilda bazen Leonard Bark adıyla makaleler yazıyor dedi. Ne o? O muydu? Onu biliyor musun? Ben klasik bir gazeteciyim ama kültür sayfalarını da okurum. O adamın makalelerinden hoşlanırım. Yani kadının demek istiyorum. Peki bununla ne demek istiyorsun? Leonard Bark'ın Svenska Dagbladet gazetesinde Birlikte Doğdular, Ayrı Büyüdüler başlığıyla bir makalesi yayımlandı. Sanırım 3 yıl önce. Evet. Makalede Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir araştırmadan bahsediyor. Makalede çok önemli bir şey yok ama onun için önemliydi. Bunu konuşurken anladım. Tamam dedi Mikael, ne demek istiyorsun? Bilemiyorum ama ona eziyet eden bir şey vardı. Biraz daha somut konuşabilir misin? Gerçekten daha fazla bir şey bilmiyorum. Benim olayı deşip derinlere inecek gücüm yoktu. Hilda da ne kadar ısrar edersem edeyim bir şey söylemedi. Ama sanırım sen de bu makaleden benim çıkarttığım sonuçları çıkartırsın. Çok teşekkür ederim, araştıracağım. Onun hakkında çok kötü şeyler yazmayacağına söz verir misin? Sanırım bu hikayede Hilda'dan çok daha büyük haydutlar var dedi Mikael. Telefonu kapattılar. Mikael hesabı ödeyip dışarı çıktı. Göttingen'a geçti. Medborgar Platsen ve St. Paul's Göttingen'a doğru yürüdü. Tanıdıklarını el sallayıp geçti. Kimseyle konuşacak halde değildi. Yalnızca makaleyi okumak istiyordu. Ama eve gidip bilgisayarın başına oturana kadar bekledi. Makaleyi dikkatle 3 defa okudu. Arkasından aynı konuyla ilgili başka makaleler okudu. Birkaç telefon konuşması yaptı. İşini bitirdiğinde 00:30'du. Bir kadeh Barolo içti. Neler olduğunu biraz anlamaya başladım mı diye düşündü. Ama bu işte Lisbeth'in rolü neydi hala çıkaramıyordu. Onunla konuşmalıydı. Hapishane yönetimi ne derse desin, bunu yapacaktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 211.